أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 400. حديث خيركم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي En iyiniz, ailesine iyi davrananlarınızdır. Ve ben ehlime iyi davranırım. Ehline, iyaline, ailesine, karısına, ama çoluk çocuğuna, yakınlarına, akrabalarına iyi davranmak, onlara hayırlı olmak, işte Müslümanların en hayırlısının tarifidir. Allah'ın emaneti olarak aldığı hanımını cennete götürmeye çalışmak, ona iyi davranmaktır. Onun yanlışlarını gerekiyorsa görmeden düzeltmek, gerekiyorsa görüp tatlılıkla düzeltmek, gerekiyorsa gerekmesin ama zorlayarak düzeltmek, ona iyi davranmak demektir. Nasıl mı? Görmeden nasıl mı düzeltilir? Bazen öyle yanlışlar vardır ki, o yanlışı yapanlar zaten yapar yapmaz anlamış ve pişman olmuşlardır. Görme artık sen o yanlışı. O zaten anlamıştır meseleyi. Bazen de yanlışı yapanlar bilmezler yanlış olduğunu. Onu iyilik zannıyla yaparlar veya ne yaptıklarının farkında değillerdir. Onu güzelce anlat. Tatlılıkla söyle, vazgeçer onlar, kasıtları yok ki. Bazen de insan acziyetinden, gafletinden, hani insanlığının bir yönünden dolayı o yanlışı bilerek ve isteyerek yaparlar ama o yanlışın neye mal olduğunu düşünemezler. Siz ona güzel anlatın, biraz sert anlatın, biraz net anlatın. Allah'ın izniyle ona iyilik yapmış olacaksınız. İşte ehlinize böyle davransanız, hayrukum, hayrukum li ehlihi. Böyle buyurur aleyhissalatü vesselam. En iyileriniz, ailesine en iyi davrananlarınızdır. Evet, iyi davranmak aileye. Anlatırken güzel anlatmak, dili tatlı olmak, sevgisini ortaya koymak, sevdiğini beyan etmek, gönlünü almak ama yanlışını güzelce düzeltmeye çalışmak, cennete giden yolda olduğunu beyan etmek, cennete gitmek zorunda olduğunu, cehenneme giden yolda müsamahasının hem kendisine hem de hanımına felaket getirdiğini beyan etmek, bunlar ehline güzel davranmaktır. Helalinden kazandığını hanımıyla paylaşmak, onu Allah'ın emaneti bilip emanete sahip çıkmak, Allah'ın dediği gibi koca olmak, Allah'ın dediği gibi hanım olması konusunda yardımcı olmak, yani aleyhissalatü vesselam'ı örnek alarak bir koca olmak, Ayşe annemiz, Hatice annemiz ve diğer annelerimizi örnek alarak onun iyi bir kadın olması, hanım olması için uğraşmak, işte ehlimize iyi davranmaktır. Çünkü aleyhissalatü vesselam kendisini örnek olarak gösteriyor bu hadisin devamında. Ve ene hayrul li ehli, ben de ehlime iyi davranırım. Evet, o iyi davranırdı. Hatta bazen, bir erkek hanımını dövebilir mi şeklindeki bir soruya, bir soruna, herkes istediği gibi cevap verirken, aklına gelen birisi hemen peygamber döneminden bir alıntı yapar. İyi ama aleyhissalatü vesselam hiç dövmüş mü? Öyleyse kadınları dövmek yasaktır diye. Ama diyorum, annelerimiz dövülecek bir ortamda olmamışlarsa, aleyhissalatü vesselamın da böyle bir uygulaması onun için yoksa, ama o dönemde dövülmeye hatta önce yasak koymuş, sonra izin vermişse kadınlar dövülecek pozisyonda olmasınlar. Ama erkek de dövülecek bir hanımla hayatını devam ettirmek diye bir problem yaşamasın. Yani onu dövülecek durumdan kurtarsın, güzelce eğitsin, aklını erdirsin, anlatmaya çalışsın, güzel güzel söylesin ama serkeşlik yapar. Ama kendi kendine, kendi bildiğine hareket eder, Allah'ı unutur, peygambere danışmayı aklına getirmezse, o zaman yapılacak şeyleri yine peygambere sorup yapsın. Bu, hanımı için en güzel olan, en hayırlı davranıştır ki, o zaman o kişi de ümmetin iyilerinden olacaktır. 401. Hayrukum men teallemel Kur'an ve allemeh. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenip başkalarına da öğretenlerinizdir. Böyle tercüme edilince, biraz sorun çözülüyor gibi. Dilim alışmış ya da Allah sevdirdi zannıyla hamd ediyorum Allah'a. Seviyorum karşılaştığım insanlara, haydi bir hadis söyle, bir ayet söyle demeyi. Hele bazen eğer bir yerde misafir pozisyondaysam, ev sahibi ya da o dükkan sahibi olan, yani benim misafir olduğum yerin sahibi durumunda bulunanlar, ne ikram edelim demişlerse, hiç irkilmeden ve düşünmeden alışmışım, pat diye söylüyorum. Bir ayet, bir hadis olsun. Az olursa şanın bilir, şanına yakışanı sen bilirsin diyorum. Adam duruyor, zorlanıyor, alışmamış belli ama bunu açığa çıkarmak istemiyor. Ben ha diyor kimileri, ben seni layık görmüştüm, seni Müslüman kardeşim bilmiştim, sen bilirsin diyorum. Ya da bazıları ama bunu sen yapacaksın diyorlar, kaytarmaya çalışıyorlar. Neyse, onlarınki darda ve zorda kalmanın bir neticesi, onu biliyorum. Ama bazısı da hemen dilinin ucunda hazırmış gibi hemen söylüyorlar. Hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme. Bunu söyleyenin yaşı 45'tir mesela. 15 yaşında, dinle diyanetle ilk tanıştığı dönemlerde öğrenmiş. O gün öyle bırakmış o defteri, yani hadis defterine bir tek hadis yazmış. Başkası yok ve onu okuyor sadece. Yüzüne vurmak istemiyorsam, bir hafta aradan sonra tekrar uğruyor, hadi bana bir hadis daha ikram et diyorum. Defterde başka hadis yok ki. Yazmamış ki ömür boyunca, bir tek hadisi vardı, onu da kullandı. Yine tekrar bazıları gaflet edip aynısını söyleyince, aa öyle mi, 30 yıldır değiştirmediğin bu hadis defterini ben sanki ilavelerle yenilemek istiyorum galiba ama anlatamadım herhalde diyorum. Evet, öyle öğrenmiş. Bir vakitler babasından ya da hocasından ya da arkadaşından ya da bir sohbet ortamında duyduğu, hoşlandığı o hadisi aklına, kafasına yerleştirmiş, benliğini onunla şekillendirmiş. Bir tek hadisi var adamın, çoğunun işte bu hadis. Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerdir diye tercüme etmeyi de sever onlar. Ben de hemen soru veriyorum, alışmışım ya. Aa, Allah rızası için nasıl da iyi oldu. Ben de tam bu hadisin ne anlama geldiğini öğrenmek istiyordum. Allah için söyler misin, bu hadiste anlatılan bir kişi mi, iki kişi mi yoksa üç kişi mi? Yani en hayırlı olmak manasına bir kişi hem öğrenecek hem öğretecek mi? Böyle mi anlatılıyor? Olabilir diyor hemen. Peki ama, tabii hiç düşünmemiş önceden belli. Peki ama diyorum, yoksa ben öğreteceğim, sen öğreneceksin ya da şu anda bak sen öğretiyorsun, ben öğreniyorum. İkimiz mi hayırlıyız? Birisi öğretsin, birisi öğrensin. Elbette tabii. Aa öyle mi diyorum meğer. Peki ya öyle değil. Mesela ben başkasından öğreneceğim ve ben sana öğreteceğim. O öğrendiğim kişi bir, ben iki ve sen üç. Üçümüz mü hayırlı olacağız? Hangisidir bu? Hepsi olur demeye getiriyor oradakiler, sıkışmış bir dostlarına yardımcı olmak sevdasına. Diyorum ki, Allah için yeniden düşünür müsünüz? Bir adam hep öğretse ama hiç öğrenmese, bir adam da hep öğrense ama hiç öğretmese, ne dersiniz, hayırlı mı olur bu insanlar ve şimdi hep öyle değil mi insanlar? Birileri hep kürsülerde, hep konuşan, hep anlatan durumunda, onlar hatta hiç kimsenin uyarısına kulak vermiyorlar, hiç kimseyi dinlemiyorlar. Hiç kimseye bu konuda söz söyleme yetkisi vermiyorlar ve herkes onları dinlemek zorunda gibi konuşuyorlar. Ne dersiniz? Bu adam hep konuşacak, bu adam hep öğretecek, bu adam hep anlatacak ama birileri de hep dinleyecek. Ön safta dinleyecek, hocanın karşısında dinleyecek, vaizin karşısında dinleyecek, hemen hoca efendinin yanı başında dinleyecek, hep onunla beraber olup dinleyecek ama hep öğrenecek zannıyla dinleyecek. Ama o hiç öğretmeyecek. Siz de anlatsanız dediğim insanlara, Vallahi hocam biz çok iyi dinleriz. Biz iyi bir dinleyiciyiz diyen çok insan olmuştur. Evet, iyi bir dinleyici olmak. Zaten bilirsiniz, kimi kitaplar varmış, dinle diye başlarmış söze. Allah'ın kitabı da oku diye başlarmış mesaja. Acaba insanlar kitap olarak hangisini seçmişler de yasa ve yazgı olarak hangisine tabi oluyorlar? Ne dersiniz? Okusunlar mı yoksa dinlesinler mi? Peki ama okumak denilince, Kur'an denilince, Kur'an'ın okumak kelimesinden kaynaklandığı düşünülünce insanlar bu okumayı nasıl yapsınlar? Seleften, Allah kendilerinden razı olsun, ecdattan öğrendiğimiz kadarıyla okumanın üç temel ögesi vardır. Bir, okuduğunuz yeri bir daha okuyacaksınız. Bir kere okuyup bittiniz, Musaf'ı kabına koyup kenara astınız, öyle yok. Okuduğunuz yeri bir daha okuyacaksınız. Bir kere okuyup bitirmek yok. İki, okuduğunuz yerden başka yerde okuyacaksınız. Hep aynı yere okumak yok. Hep Yasin okumak. Perşembe Yasin, Cuma Yasin, Sabah Yasin ya da üç hurfi bir elham, hep onu okumak yok. Ama bir de siz okudunuz, bir de başkasına okuyacaksınız. Üçüncü boyutuyla, üçüncü ögesiyle. Yani hep siz okumak yok, hep kendi kendinize okumak yok, bir de başkalarına okuyacaksınız. İşte Kur'an'ı böyle okuyanlar, ancak onlar en hayırlıdır. Yani, Bakara okudunuz, bir daha okuyun. Ama Buhari okudunuz, bir daha okuyun. Peki Bakara ya da Buhari okudunuz, bir de Ali İmran ve Müslim okuyun. Ama okuduğunuz yerden başka yerlerde okuyun. Ama siz kendiniz okudunuz, bir de eş, dost, tanıdık, bildik, tanımadık ya da tanıyacaktınız, onlarla okuyun. Başkalarına okuyun. O zaman bu okumanız size hayır getirecektir. Hayrukum men teallemel Kur'an ve alleme. En hayırlınız, Kur'an'ı öğreneceksiniz, Kur'an'ın eğitimini alacaksınız, Kur'an'ın talimiyle uğraşacaksınız, sonra onu da başkalarına öğreteceksiniz. İşte o zaman en hayırlı olursunuz. Alleme. Tealleme kelimelerinin Kur'an'da eğitimle ilgili geçtiği yerleri bir kere daha hatırlayın. Hatta Allahu Teala Maide suresinde bu kelimeyi köpeklerin eğitimi için bile kullanmıştır. Öyleyse Kur'an'la şekillenmek, Kur'an'la yeniden şekillenmek, Kur'an'la hayatın düzenlenmesini bilmek, Kur'an'la hayat programı konusunda eğitilmek, Kur'an ne dediyse onu anlamak, Kur'an ne dediyse ona göre hareket etmeyi bilmek. İşte insan eğer Kur'an okuyacaksa okuyacağı Kur'an'ın bu boyutlarını bilecek. Bakara suresiyle sanayinin yeniden şekillenmesi, Bakara suresiyle evlilik hazırlıklarının yeniden ayarlanması, Bakara suresiyle evlilerin birbirlerine yeniden programlanması, yani yeni bir hayat programını Kur'an'dan almak. Ben dün Kur'an'ı A derecede, B derecede bilirdim ama ben şimdi yeniden öğrenmeliyim. O zaman Darimi'yi okumamıştım. O zaman Buhari ile tanışmamıştım. O zaman şu Ara, Neml, Kasas ve Ankebût surelerini bilmezdim. Ben Kur'an'dan öğrendiğim sadece Elem tera lilafi, üç kulhü bir elhamdı. Ben o kadarını biliyordum. İşte bunlarla ben yeniden şekillenmeli, hayatıma yeniden çeki düzen vermeliyim diyebilmek şeklinde Kur'an'ı öğrenen ve bu öğrendiğini başkalarına da öğreten insanların, Müslümanların en hayırlısıdır. İster misiniz? Hayırlı olmak mı? Böyle bir derdiniz var mı? Ya da siz insanların, Müslümanların en hayırlısı olmak konusunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uymak ister misiniz? Haydi öğrenin Kur'an'ı ama ben elif, ba, ayın ve gayın, lam ve mim ve nun harflerini öğrendim. Bunların seslendirilmelerini biliyorum. Yani bizim çocuk Kur'an öğrendi, anneme de öğretti, dedesine de öğretmek durumundaydı. Tamam, artık onlar Kur'an'ı öğrenmediler mi? Yani şu Kur'an'ın lafzının nasıl okunacağı, nasıl seslendirileceği, yazısının neye delalet ettiği konusunda birilerinin Kur'an öğrenmesi yetmez mi diyorsun yani diye sorarsanız, ben de edepsizlik etmeyeyim ama mukabil bir soru sorsam. Bir mecliste oturuyorsunuz diyelim. Örnek veriyorum sadece. Olmasın çevrenizde bu tür insanlar. Ama bu tür insanlar var. Siz onlara gidin elbette. Siz onlarla dost olmayın ama onlara ulaşın. Konuşurken birisi söz sözü aşmış, söz lafı aşmış, laf lafı aşmış ve demiş ki, deseymiş ki, ben kul huvallahu ahad diye bir ayete inanmıyorum. Ne dediniz? Ne dersiniz siz böyle birisine? Yani bu adam Müslüman olur mu? Şaka yapmıyor, ciddi söylüyor. O belki elemtara, belki ilafiye inandığını söylüyor. Ya da o belki Bakara Ali İmran'a inandığını söyleyebilir. Ama diyor, ben kul huvallahu ahad diye bir sureye, bir ayete inanmıyorum diyorsa, kafir olur mu? Dinden çıkar mı? Olmaz değil mi? Bu adamın Kur'an'a imanı bozuk, yanlış, ilgisiz değil mi? Bu imana siz bile iman demezsiniz değil mi? Biliyorsunuz bunu. Evet. Adama deseniz ki, aa, sizin yaptığınız bu inansızlık, bu küfürdür, bu inkardır deseniz, siz kul huvallahu ahadı inkar edince, bütün Kur'an'ı inkar etmiş durumundasınız. Ama onu gönderen Allah'ı, onun kendisine gelen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de inkar etmiş durumundasınız. Demez misiniz? Net söylediniz, açık söylediniz, sohbet ortamındasınız ama ayan beyan kıldınız bu bilgilerinizi. Adam hemen geri aldı sözünü. Aa dedi, doğru yanlış söyledim. Olmaz dedi öyle şey. Ben kul huvallahu ahad diye bir ayete inanıyorum. Ama ben Allah'ın bir olduğunu kabul etmiyorum. İşte ben onu reddediyorum dese. Ne dersiniz? Fark var mı? Yani ayetlere siz, Kur'an-ı Kerim'e siz manadan yoksun, manadan ilgisiz, mana ve muhteva olmayan içi boş lafızlar olarak mı bakıyorsunuz? Yani bir adam sadece ayetlerin metin olarak okunduğuna evet diyorsa, ben de onu öğrendim, işte ayetleri öğrendim, işte Kur'an'ı öğrendim diyorsa, ne dersiniz, buna Kur'an öğrenmek anlamı verebilecek misiniz? Hatta Ömer Efendimiz'den nakledilir. Şam diyarından, Hazreti Ömer Efendimiz halifeyken haber gelir. Burada bir kurs düzenledik, bir çalışma merkezi kurduk. Kur'an-ı Kerim'i güzelce okuyup ezberleyenler, mana ve muhtevasından henüz haberi yok ama metnini baştan sona tüm tam ezberleyenler yetiştirdik. Bu sene şu kadar, geçen sene de bu kadardı diye haber gelince, kapatın orayı diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Korkarım ki Kur'an sadece lafız olarak algılanır. Evet, Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenler en hayırlarımız bunlarsa, Kur'an'ı öğrenelim ama ne dediğini öğrenelim, içini öğrenelim, yönünü öğrenelim, yönlendirdiği hayat programından haberdar olalım ve bunu başkalarına da öğretince o zaman en hayırlı olacağız. Ama biz öğrenemeyiz diyenler, tamam sen öğrenemezsin, zorla değil zaten. Hatta bunu daha ötede, ben ne Kur'an öğrenebilirim ne sünnet, okumayı öğrendiğime şükret, bir de içindekileri öğretmeye kalkma. Kaldı ki ben biraz düşünüyorum, içindekilerden haberdar olmaya başlayınca, dükkan programım, tezgah programım bozulacak diye korkuyorum. Kızım adına, oğlum adına, dünyam adına, çevrem adına benim plan ve projelerim var. Ben Kur'an'ın içini ve içeriğini öğrenince, onların yerle bir olacağından endişem var. Onun için ben öğrenemem, ben öğrenmek istemiyorum. Bunu böylece açıkça diyemese de, onu ben nasıl öğrensem, 70'ten fazla ilim gerekirmiş. Evet, Kur'an'ın ne demek istediğini öğrenmek için bu kadar ilim gerektiğine ben de inanıyorum. Asr-ı saadette yaşanan bir hayatın bilgisine sahip olmak gerekir, ben de biliyorum. Hatta Arapçanın en ince teferruatını da bileceksiniz, en ince noktalarına vakıf olacaksınız biliyorum. Hem ki peygamber dönemindeki yaşanan olayların ayetlerle ilintisini bileceksiniz, tamam diyorum. Ama dilin incelikleri yanında tarihin inceliklerini bileceksiniz, evet diyorum. Peki bende var mı onlar, sende var mı bunlar, çevrenizde bunlara vakıf bir adam mı var? Hayır. Ve fakat nasıl öğreneceğimize bugün bir başka yol var zannediyorum. İbn Abbas Efendimiz Hazretlerinden ki radıyallahu anh için aleyhissalatü vesselam Efendimizin dua ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla tercümanul Kur'an olarak bilinen Abdullah İbn Abbas Efendimiz Hazretlerinden bu yana Taberilerin, Razilerin, Maverdilerin, Kurtubilerin öğrenip de anladıklarına inandığım bir tefsir dünyası var ki onların öğrendiklerini anlamaya, onlar yardımıyla ama birine takılı kalmadan hiç olmazsa 5 tefsir yardımıyla 2 Kur'an sayfasını bir haftada okuyup beş ayrı yerde anlatarak acaba yanlış anladım mı, doğruya isabetim nasıl diye kendimi kontrol ederek çabalarsam, Kur'an'ı öğreneceğime inanıyorum. Mesela, Kur'an'ı öğrenmenin bir altyapısı olmalı. Kur'an'da acaba neler var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyerek bunu şöyle gözümün önünde bir canlandırsam diyorum önce. Yani, mesela bir 100 günlük programla en az 3 günde bir meal, ama bazen gün olur ya da meal olur ki 10 günde biter ya da en fazla 10 günde bir meal bitirmem gerektiğine inanıyorum. 3 günde bir meal ya da 10 günde ya da ikisi arasında kaç günde bitirmiştiniz? Diyelim bu hafta okuduğunuz meal biraz yorucu kelimelerden seçilmiş bir mealdi. Siz 9 günde zor bitirdiniz. Tamam. Öyleyse 9 günde 2500 hadis okusam diyorum. Ertesi hafta, yani 2500 hadisten sonra yeniden bir meal daha okumam gerekiyor. Hem ki farklı bir meal, ayrı bir meal olsun. Kaç günde bitirdim? Allahu Ekber, nasıl da kafam ve gönlüm açıkmış, ben 4 günde bitirdim bunu. Tamam, 4 günde 2500 hadis. Bir sonraki sefere bir başka meal, 7 günde bitirdim, 7 günde 2500 hadis. Yani 3 ila 10 gün arasında kaç günde bir meal bitirmişsem, o kadar günde 2500 hadis okuyarak 100 günlük bir program yapıyorum. Mesela ortalama bir haftada 2500 hadis bir meal bitirerek, ikinci hafta bir meal bitirerek. Sonra 100 günlük bir programla Peygamberim neler dedi? Buhari'den, Müslim'den, Tirmizi'den Nesai'ye, Et-Tergib ve Terhib'den Metalibül Aliye'ye ya da işte benzeri hadis kitaplarına kadar hangilerini bitirebilmişsem, şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dizi dibinde, sözleri eşliğinde ve aydınlığında Kur'an'ın mealini değişik meal sahiplerinin tercümeleriyle ben okumaya çalışsam. Sonra Kur'an'ı anlamaya başlayacaktım ya, bu bende bir altyapı oluşturacaktı. Arkasından mesela Yasin suresi Kur'an'ın özü ve özetidir diye ondan başlasam, ya da isterseniz baştan başlayın veya herhangi bir sureden ama iki sayfasını alıp 5 tane tefsir seçerek benden önce Kur'an'ı anladığına, Kur'an'ı anladığını da yazıya döktüğüne inandığım o muhterem zatların eserlerinden 5 tefsirden o 2 sayfayı okuyup 5 ayrı yerde anlatsam, halam ve çocuklarına, teyzem ve arkadaşlarına, oğlum ve torunlarıma, kendi arkadaşlarıma, çocukluktan beri tanıdıklarıma ya da ihtiyar veya genç olanlara veya zengin ya da fakir durumda bulunanlara, ama 5 ayrı yerde anlatsam, ikinci hafta yine 2 sayfa, yine 5 tefsirden okuyup, yine 5 defa aynı gruba bu sıradaki ikinci sayfayı anlatmaya başlasam, böylece Kur'an'ın ne dediğini anlamaya çalışırım. Birilerine öğreterek ben öğrenmeye, onların yapmaları gerektiğini İslam nasıl belirliyor diyerek ben İslam'ın hayata hakim programını anlamaya ve algılamaya çalışırım ki, İnanıyorum ki Kur'an'ın öğrenilip öğretilmesi, onunla hayat programının düzenlenmesi adına bu bir başlangıç olacaktır. Ondan sonrasını Kur'an zaten ona öğretecek, o kişiyi anlatacaktır. Tekrar okuyorum. 401. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemeh. Sizin en hayrınız Kur'an'ı öğrenip başkalarına da öğretenlerinizdir. 402. Ela uhbirukum bi khiyarikum min shirarikum. Khiyarukum men yu'menu sharruhu ve yurca hayruhu. Ve shirarukum men la yurca hayruhu ve la yu'menu sharruhu. Dikkat! Sizin en iyilerinizi ve en kötülerinizi haber vereyim mi? En hayırlınız, kendisinden iyilik beklenilen ve şerrinden, yani kötülüğünden emin olunandır. En kötünüz, en şerriniz de kendisinden iyilik beklenilmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır. Allah korusun. Aleyhissalatü vesselam bazen böyle sorarak başlar söze. Size haber vereyim mi? Yani neyse, hadi bakalım, işimiz vardı ama ya Resulallah seni kırmayalım, söyle ne söyleyeceksen olur mu? Böyle bir soru değil ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşısındaki ümmetine, ashabım, bakın ben size bir model insandan, bir insan tiplemesinden söz edeceğim. Hazır olun, iyi dinleyin. pozitif bir yönüyle anlatılacak bir insansa o gibi olmaya, negatif özellikleri, yanlışlarıyla cehennem yoluna giden bir insandan söz edilecekse o gibi olmamaya dikkat edeceğiniz bir insan modelini anlatıyorum. Dikkat edin, açın gözünüzü, uyanık olun ve beni dinleyin anlamına gelse gerek. Değilse, haşa aleyhissalatü vesselam izin alıyor anlamına gelir ki, sahabenin peygambere izin verme yetkisinden mi söz edeceğiz? Estağfurullah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu tür başlangıçlarla sanki bir anlamda onların dikkatini çekiyor. Ya da, sizin anladığınız o bugüne kadar bildiğiniz anlamdan başka bir anlamı daha var. Bu kelimelerin, bu konunun, bu yönün de bilesiniz diye sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir anlatım tarzına şahit oluyoruz. Mesela veda haccında sorar, bugün hangi gündür, bu belde neresidir gibi soruları biliyorsunuz. Ya da sorar aleyhissalatü vesselam, müflis kimdir diye, ya da sorar aleyhissalatü vesselam, ister misiniz en hayırlı olanınızı ama fakih olanınızı, yani en iyi Müslümanınızı, yaptığı iş neye mal oluyor, neye yarıyor, bunun bilincinde olanı ve böyle hareket edeninizi size haber vereyim mi diye soruyorsa, bu bize hazır olun demektir. Dinliyoruz. Ela uhbirukum bi khiyarikum min şirarikum. Dikkat edin, açın gözünüzü, en iyilerinizi ve ki en kötülerinizi size haber vereceğim. Dinleyin. Khiyarukum men yu'menu şerruhu ve yurca hayruhu. Sizin en hayırlarınız, kendisinden hayır beklenen, iyilik beklenilen, iyilik yapabileceği ümit edilen insanlar ama kötülüğünden emin olunanlardır. O kötülük yapmaz diye bilinenler, onun şerrinden, yani şer yapabileceğinden emin olunan kimselerdir. Ama şerlerinize gelince, en kötünüz, en şerlerinize gelince ve şirarukum men la yurca hayruhu, hayrı ümit edilmeyen, hayrı beklenmeyen, hayır konusunda bir ümit beslenilmeyen ve la yu'menu şerruhu, kötülüğü konusunda, şerri konusunda da güvende olunmayan, emin olunmayan kimselerdir. Siz kendiniz kendinizi hesaba çekebilecek durumdasınız. Bu hadisi dinledikten sonra hemen ya da ama ben yoldaydım, iş başındaydım, yemek ortamındaydım ya da müsait değildim diyorsanız ilk fırsatta şöyle bu hadisi Müsned-i Şihab 402. hadis karşınıza alın, 3-5 defa tekrar tekrar okuyun, gözünüzü kapatarak mı düşünmeyi seversiniz yoksa gözünüz açık enginlere, uzaklara dalmış biçimde mi düşünürsünüz? Şöyle düşünün, acaba çevrenizdeki insanlar sizden hayır mı bekliyorlar yoksa hayır ümitleri kalmamış mı? Çevrenizdeki insanlar acaba sizin şerrinizden güvendeler mi yoksa emin olmamışlar, ne olur ne olmaz diye tetikte duruyorlar mı? İşte bu tedirginlikleri, sizin onların güvenlerini yitirmeleri konumu sizde hakim bir karakter haline mi gelmiş yoksa bazen mi siz ne haldesiniz, yani iyi misiniz kötü müsünüz kendinizi kontrol etmeniz sağlayacaktır. Eğer iyiliğiniz çıkarsa devam edin, gayret edin, Allah'a hamd edin, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a şükredin, kulluk yapın, gayret edin, Allah mübarek kılsın. Ama kötülüğünüz ortaya çıkıyorsa istiğfar edin, vazgeçin, pişman olun, daha iyi olmaya çalışın, Allah yardımcınız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.